Ben Yaşam Kilisesi Bağdat Caddesi'nden Ahmet. O zaman herkes tanıyor artık, şükürler olsun. Ben de sizleri tanıyorum yavaş yavaş. O yüzden yine geldik, davet ettiğiniz için tekrar teşekkür ediyorum. En zor konulara John abi beni çağırıyor. Çünkü çok zorlanmamı istiyor. O yüzden yine geldik, yine zor bir konu diyebilirim. Çünkü kutsal ruh hakkında konuşacağız. Kimdir bu kutsal ruh? Ne iş yapar? Nerelidir? Nasıl bir şeydir? Bunun hakkında biraz konuşacağız. Ama lütfen hızlı konuştuğumda beni uyarın. Tamam mı? Eğer hızlı hızlı konuşursam bana söyleyin, kendimi yavaşlatacağım. Özellikle kutsal ruh, yani çok karışık bir şey. Tam olarak böyle net olarak anlatabileceğimiz bir şey değil. Çünkü İsa diyor ki, Tanrı Nuh ruhtur, ona tapınanlar da ruhta ve gerçekte tapınmalıdır. Yani bir cismi yok, bir şekli yok, bir varlık şekli belli değil. O yüzden gözle göremediğimiz için bunu tam olarak nasıl anlatacağımızı da bilmiyoruz. Sadece Tanrı'nın sözlerine bakmamız gerekiyor ve Tanrı'nın sözüne göre aktarmamız gerekiyor. Ve özellikle Paulus diyor ki, Tanrı hakkında eskiden, yani İsa'dan önce hep sırlar vardı. Peygamberler bir şey yazıyordu ama bunlar hep sır olarak kalıyordu. İsa Mesih geldi ve bu sırları bize açıklamaya başladı. Ve Romalılar 16. bölüm 26. ayete bakarsak şöyle diyor. O sır şimdi aydınlığa çıkarılmış ve öncesiz Tanrı'nın buyruğuna göre peygamberlerin yazıları aracılığıyla bütün ulusların iman ederek söz dinlemesi için bildirilmiştir. İşte bu bir sır olduğu için ve yüzyıllar boyunca anlaşılmadığı için bunu anlamak da çok kolay değil. Bunu anlayabilmemiz için bu sır Tanrı'ya ait olduğu için Tanrı'nın bize anlatması gerekiyor. Bu onun sırrı ve o bize açıklamadığı müddetçe bunu anlayamayız. O yüzden bir dua zamanı yapalım ve Tanrı'ya soralım. Bize açıklamasını isteyelim. Eğer o açıklaması anlamayacağız. O yüzden bizden açıklamasını isteyelim. Çünkü ben ilk Hristiyan olduğumda aylarca bunu anlamak için dua ettim. Rab anlamıyorum, bana anlat, kendin anlat, yani nasıl bir şey anlamıyorum dedim. Ve Rab bir zaman sonra anlatmaya başladı. O yüzden şimdi tekrar duayla başlayalım ve Rab'be soralım. Ya Rab, sen gökleri yaratan yüce Tanrısın ya Rab. Gerçekten bizim gibi insanların seni tam olarak anlayabilmesi, kavrayabilmesi imkansız. Ya Rab, biz ama sen bizi seni anlamamız için, seni tanıyabilmemiz için yarattın. Ve biz bugün seni tanımak istiyoruz ya Rab. İlahide söylediğimiz gibi seni daha yakından tanımak istiyoruz. Senin çok uzaklarda sürekli yargılayan, cezalandırmakla korkan bir Tanrı olmadığını biliyoruz. Çünkü sen kendi sözünde kendini sevgi Tanrısı olarak tanıttın. Ya Rab, biz biliyoruz ki sen sevdiklerine dostum dersin. Ve kendi sırrını dostlarına açıklarsın ya Rab. Ve bizler senin dostların olarak ya Rab, senin önüne geliyoruz ve seni daha da tanımak istiyoruz ya Rab. Seni daha da algılamak istiyoruz, bilmek istiyoruz ya Rab. Lütfen kutsal ruhunla aramızda ol ve bizimle konuşsun, yüreğimize konuşsun, aklımıza konuşsun ya Rab. Çünkü buna ihtiyacımız var. Varlığının önünde duruyoruz ya Rab. İsa Mesih'in adıyla senden istiyoruz. Kutsal ruhunla kendini bize tanıt ya Rab. Varlığınla bizleri şereflendir ya Rab, onurlandır diye sana yalvarıyorum. Kutsal ruhu anlatmadan önce biraz giriş yapmak lazım. Bu girişte baba, oğul ve kutsal ruh olan Tanrı nasıl oluyor? Tek Tanrı oluyor. Bunu anlatan eminim ki çok benzetmeler veya çok örnekler duymuşsunuzdur. Ama bence sadece bir tane örnek bunu çok çok iyi anlatabilir. Ve bunu anlamak için yine ta en başa gitmemiz gerekiyor. Yaratılış kitabına, ta en başlangıca gitmemiz gerekiyor. En başa baktığımızda Yaratılış 1 ve 1-2. ayetleri, başlangıçta Tanrı göğü ve yeri yarattı. Yer boştu, yeryüzü şekilleri yoktu. Engin karanlıklarla kaplıydı. Tanrı'nın ruhu suların üzerinde hareket ediyordu. Yani Tevrat'ı ilk açar açmaz karşımıza çıkan bu ayetler. Yani Tanrı'nın sözü bu ayetlerle başladı. En başta bir Tanrı vardı. Yeri göğü yarattı ve yeryüzü şekilleri hiçbir şey yoktu ve Tanrı o karanlıkta bir şeyler yaratmaya başladı. Yani zifiri karanlıkta yeni bir yaratılış yapmaya başladı ve Tanrı'nın ruhu suların üzerinde hareket ediyordu. Yani bu kutsal ruh inancı ta en başta karşımıza çıkıyor. Tanrı'nın bir ruhu var, hareket ediyor, canlı, yaşayan bir Tanrı. Ve şöyle dedi Tanrı, Tanrı ışık olsun dedi ve ışık oldu. Tanrı ışığın iyi olduğunu gördü ve onu karanlıktan ayırdı. Yani buradan görüyoruz ki tek bir Tanrı var. Tanrı bir şeyler yapıyor ve bunun mesela önce bir karar veriyor. Diyor ki ışığın olması gerekiyor. Ve sonra ışık olsun diyor, ol emrini veriyor ve sonra ışık yaratılmaya başlıyor. Yani Tanrı'nın ilk önce karar verdiğini ve ne olması gerektiğini söylediğini ve o şeyi ortaya çıkardığını görüyoruz. Yani o zaman bu nasıl olabilir? Tek Tanrı bunun neresinde? Yani karar veriyor, söylüyor ve yapıyor. Yani bu bizim alışık olduğumuz bir şey. Burada Tanrı'nın tekliğini çok net olarak görebiliyoruz. Ama Hristiyanlar her zaman ne diyor? Tanrı Baba, Oğul ve Kutsal Ruh'tur. Ama Tanrı her zaman tektir. O zaman bunu nasıl birleştireceğiz? Ve mesela Tanrı'nın yüceliğini, haşmetini anlamak istediğimizde %100 anlayabilir miyiz? Asla. Ama dağın görkemine, mesela Tanrı'nın yarattığı dağlara bakıp, onun görkemine bakıp biraz da olsa anlayabiliriz. Veya Tanrı'nın güzelliğini, harikalığını nasıl anlayabiliriz? Onun yarattığı o çiçeklere bakabiliriz, hayvanlara bakabiliriz. %100 anlayamayız ama yine de biraz da olsun hissedebiliriz, algılayabiliriz. O zaman Tanrı'nın tesliste tevhid olduğunu, yani üçlü birlik olduğunu nasıl anlayacağız? Neye bakacağız? Tahmin edebilen var mı? Yok. Bakacağımız tek şey bana göre, yani Tanrı'nın bu üçlü birliğini anlatan çok benzetme duydum. Ama hiçbiri beni tatmin etmedi. Beni tatmin eden tek örnek biziz. Kendimiziz. Yani Tanrı'nın bu üçte bir olduğunu algılayabilmemiz için ilk önce kendimize bakmamız gerekiyor. Neden? Çünkü yaratılış kitabında en başında Tanrı insanı yaratırken ne dedi? Şöyle okuyabiliriz. Tanrı kendi suretimizde kendimize benzer insan yaratalım dedi. Tanrı insanı kendi suretinde yarattı. Onları dişi ve erkek olarak yarattı. Yani Tanrı'yı anlayabilmemiz için ilk önce kendimize bakmamız gerekiyor. Aynaya baktığımızda ne görüyoruz? Tanrı'yı görebilir miyiz? Hayır. Kendime baktığımda %100 Tanrı'yı anlayabilir miyim? Hayır. Ama en azından biraz da olsa bir fikrim olabilir. Bu yüzden Salih abla seni öne çağıracağım. Sana bakarak Tanrı'yı tanımaya çalışacağız bugün. Evet. Şimdi karşımızda kim var? Evet. Kaç kişi? Bir kişi. Çıkar. Evet, tamam, işte bu örnek en iyi örnek oldu. Ama benim anlatmak istediğim şu örnek. Mesela senin bir bedenin olduğuna biliyoruz, görüyoruz değil mi? Bu bedene hayat veren bir de ruhun var. Ve bu bedenin nasıl yaşaması gerektiğine karar veren bir nefsin var. Öz benliğin var. Yani Saliha'nın nefsi, öz benliği, Saliha'nın ruhu ve Saliha'nın bedeni. Ama Saliha kaç kişi? Yani onun parmak izine sahip olan başka biri var mı? Yok. Saliha eşsiz ve benzersiz olarak yaratıldı. Sahip tek kişisin. Başkası yok. Senin gibi dünyada yaratılan hiç kimse yok. Çift yumurta ikizlerin bile parmak izi birbiriyle aynı değil. Yani Tanrı'nın suretinde yaratıldığı için Tanrı onu eşsiz ve benzersiz olarak yarattı. Şimdi sen buraya nasıl geldin? Biraz daha örneği açarsak. Nasıl karar verdin? Ya ilk önce dedin ki benim kiliseye gitmeye gerek var, ihtiyacım var dedin. Ve bunun için karar verdin. Bu kararı kim verdi? Ama sadece sana bakarsak. Mesela kendi benliğinde sen verdin, senin öz benliğin. Yani buraya gelme yerine başka bir yere gitmeye de karar verebilirdin, değil mi? Ve sonra sen buraya gelmeye karar verdikten sonra ne yaptın? Harekete geçtin. Senin ruhun sana can verdiği için seni hareket ettirdi ve bedeninle beraber buraya geldin. Ama burada kaç kişi geldi? Tek kişi geldi. Yani biz benliğimizle karar veririz. Ruhumuz bize hayat verdiği için bizi hareket ettirir ve bedenimiz bunu yerine getirir. Tanrı da karar verdi. Işığı yaratacağım, insanı yaratacağım. Ve sonra ışık olsun dedi, insan olsun dedi, hayvanlar olsun dedi ve kutsal ruh hayvanları yarattı veya bütün her şeyi yarattı. Yani bunu algılayabilirsek, teşekkür ediyorum, bunu algılayabilirsek, ne kadar algılayabilirsek bence o kadar iyi anlayabileceğiz Tanrı'yı. Ve bu yüzden o kutsal üçlük kavramı daha böyle belli olmaya başlayacak. Çünkü ben bu örneği duymayana kadar asla hiç anlamadım, anlayamazdım. Yani dediğim gibi %100 asla Tanrı'yı anlayamayacağız. Onunla yüz yüze gelene kadar asla anlamayacağız. Ama en azından biraz olsun kavrayabiliriz. Şimdi kutsal ruha gelince, yani bu teslis inancı çok önemli ve çok detaylı da girebiliriz ama bugün kutsal ruhu işleyeceğiz. Ve kutsal ruhu anlamak için biraz daha ayetlere bakmamız gerekiyor veya kutsal kitapta nasıl anlatıyor. Yani eminim ki her ayete bakarsak ve her şeyi incelersek saatlerce yine buradan çıkamayacağız. O yüzden hızlı hızlı yapacağım. Yani çok fazla ayet okumamaya dikkat edeceğim. Mesela şöyle bir şey. Bu en baştaki Tanrı'nın ruhu suların üzerinde hareket ediyordu dediğimiz şeyde ruhtan bahsediyor. Ve İbranice'de ruh aynı zamanda rüzgar demek. Bu kelimeden geliyor. Ruah'tan geliyor. Ruah hem ruh demek hem de rüzgar demek. Buradan başlıyoruz ki yani kutsal ruhun bir rüzgar gibi hareket ettiğini, bir rüzgar gibi var olduğunu görebiliyoruz. Ama şu bir gerçek ki, yani İncil'de sürekli baba oğul kutsal ruhtan bahsediyor, kutsal ruhtan bahsediyor. Ama bu en baştan beri olan bir şey. Yani Hristiyanlıkla ortaya çıkan bir şey değil. Öncesinden beri var olan bir şey. İlk gördük bu ayette. Ama sadece bu ayet değil. Mesela bütün eski antlaşmaya baktığımızda Tanrı bir insanı seçtiğinde, birini görevlendirdiğinde hep kutsal ruhunu orada görebiliyoruz. Mesela kim? Adem'le Havva. Tanrı'nın ruhu orada esiyordu, onlarla konuşuyordu. Ve sonra kim? Nuh peygamber. Tanrı onun üzerine ruhunu göndermişti ve planını açıklamıştı. Aynı zamanda İbrahim peygamber, onun oğlu İshak, Yakup ve Yusuf peygamber. Ve sonra Musa peygamber. Ve daha nice peygamberler hep kutsal ruhu olmuştu. Ancak o şekilde Tanrı'nın sözlerini bize iletebiliyorlardı. Ama yani eski antlaşmaya baktığımızda bu her zaman ortaya çıkan bir şey değil. Belli başlı zamanlarda, nadir zamanlarda ortaya çıkıyor. Herkes de görünmüyor. Ama yine de görüyoruz ki Tanrı'nın ruhu orada o şekilde çalışmakta. Özellikle bir örnek var. Mesela Musa peygamber İsrail'de tapınma çadırındayken Tanrı ona söyledi ki 70 kişiyi seç dedi. Senin üzerindeki ruhtan alıp onların üzerine vereceğim. Ve Tanrı söylediğini yaptı. O 70 kişi de Musa gibi peygamberlik yaptı. Yani diğer insanlardan farklı oldular. Neden? Çünkü Tanrı'nın ruhu, kutsal ruh onların üzerine geldi. Ve onların doldurdu, yüreklerine mesken kurdu. Ve aynı zamanda baktığımızda Musa'dan sonra Yeşu peygamber geliyor ve Yeşu'dan sonra Hakimler kitabı geliyor. Oraya da baktığımızda Gidyon, Şimşon, bu insanlar Rabbin ruhuyla doldukları için İsrail halkının düşmanlarında savaşabildiler ve onları özgür kılabildiler. Ve Davut peygamber mesela, kendisi hem kral hem peygamber. Ama ne zaman kutsal ruhla doldu? Daha çocukken, mesedildiği zaman. Yani çok çok çok çok örnek çok fazla var. Yani dilerseniz daha detaylı da araştırabiliriz, bakabiliriz. Ama dediğim gibi bugün hızlı geçeceğim. Ta başlangıca baktığımızda gördük ki baba, oğul ve kutsal ruh karar verdi, söyledi ve yaptı. Ve biz İncil'e baktığımızda aynı şeyi İncil'de de görüyoruz. Mesela İsa Mesih vaftiz olduğu zaman ne oldu? Vaftiz oldu ve vaftizden çıktıktan sonra diyor ki kutsal ruh bir güvercin şeklinde İsa'nın üzerinde durdu. Ve sonra gökyüzünden bir ses duyuldu. Sevgili oğlum budur ve ondan hoşnudum. Yani Tanrı daha evreni yarattığında ne yaptı? Baba oğul kutsal ruh olarak, tek Tanrı olarak, ama bu çok önemli, bir şeyler yarattı ve yeni bir şeye başladı. Ve ikinci bir yaratılış, yeni antlaşmaya getirdiğinde yine İsa'nın vaftizinde üçü açığa çıktı. Baba oğul kutsal ruh orada yine tek birde var olduklarını göstermeye başladılar. Ve bizim için kutsal ruhun en önemli noktalarından biri İsa Mesih'in ne söylediği. İsa Mesih kutsal ruh hakkında çarmıha gerilmeden önceki akşam havarileriyle yemek yerken, son akşam yemeğini yerken kutsal ruhtan bahsetti. Onun nasıl olduğunu anlattı. O sözlere biraz bakacağız. Yuhanna kitabında 14. bölümde diyor ki İsa, "Beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Ben de babadan dileyeceğim, o sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez. Çünkü onu ne görür ne de tanır. Siz onu tanıyorsunuz. Çünkü o aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır." Ve devam ediyor. "Ben daha aranızdayken size bunları söyledim. Ama babanın benim adımla göndereceği yardımcı, yani kutsal ruh, size her şeyi öğretecek. Bütün söylediklerimi size hatırlatacak. Size esenlik bırakıyorum. Size kendi esenliğimi veriyorum. Ben size dünyanın verdiği gibi vermiyorum. Yüreğiniz sıkılmasın ve korkmasın." Ve 15. bölümde yine diyor ki, "Babadan size göndereceğim yardımcı, yani babadan çıkan gerçeğin ruhu geldiği zaman bana tanıklık edecek." İsa kutsal ruh hakkında bunları anlatıyor. Ama şunu paylaşmak istiyorum. Ben Müslümanken hep böyle ateistlere karşı İslamiyet'i savunurduk ve onları anlatırdık. Ama ateistler hep şunu yapardı. Böyle Kur'an'dan bir ayeti cımbız gibi seçerdi ve onun üzerinde durup bize saldırırlardı. Ama Hristiyan olduktan sonra aynı şeyi Müslümanlar Hristiyanlara yaptığını gördüm. Yani böyle bir ayeti seçip sonra işte bakın burada böyle yazıyor falan diye bize ne yani saçma sapan şekilde tartışmaya başladılar. Ve bu ayetlere baktığımızda arkadaşlarımız, Müslüman arkadaşlarımız sadece birkaç tanesini alıyor ve diyor ki işte Muhammed'in geleceğinden bahsediyor burada. Yani bunu her yerde duyabilirsiniz. Bu ayetleri okuyanlar bak işte yardımcı gelecek, yani bu Muhammed'den bahsediyor falan filan diye söylüyorlar. Ama burada sadece bir tane bir şeyden bahsetmiyor, bir özelliğinden bahsetmiyor. Birkaç şeyden bahsediyor. O da nedir? Yani bunu, bu gelecek olan yardımcı gerçeğin ruhunu dünya göremez. Onu tanıyamaz. Görünen bir kişi olmayacak. Yani o bir ruhtur. Tanrı ruhtur. O zaman Tanrı gelecek. Ve bu ruh ne yapacak? Bize yardımcı olacak. Bizi gerçeğe götürecek. Tanrı hakkındaki gerçeği bize anlatacak. Yani İsa'ya iman edenlerin içinde yaşayacak. Ve kutsal ruh her şeyi öğrenmemize yardım edecek. Bu her şeyden kasıt ne? Tanrı'ya dair olan her şey. Tanrı'yı bize tanıtacak demek oluyor. Yani İsa Mesih'in dediği gibi bunlar oldu. Yani İsa Mesih son akşam yemeğinde bunlardan bahsetti. Ve sonrasında ne oldu? Çarmıha gerildi. Çarmıha gerildikten sonra bizim günahlarımız için öldü. Sonra dirildi. Dirildikten sonra herkese gözükmeye başladı. Ve aynı anda 500 kişiye gözüktü. Ve sonra gökyüzüne alındığı vakit ne dedi? Bekleyin. Hiçbir şey yapmayın. Sadece bekleyin dedi. Ve o zaman öğrenciler ne yaptı? Korkudan aslında bir eve girdiler ve orada dua ediyorlardı. Dua ettikleri zaman bir anda bir deprem oldu, bir sarsıntı oldu. Yani bir rüzgar sesi esti ve herkes böyle şok oldu. Çünkü o korkuyla saklanan insanlar bilmedikleri dillerde konuşmaya başladılar. Sokağa indiler, sesli sesli Tanrı'nın adını andılar. İsa'nın ölmediğini, yani İsa'nın ölüp dirildiğini ilan ettiler. Korkak kişiler sokakta İsa'yı anlattılar. Ve o zaman bir Yahudi bayramıydı ve diğer illerden, diğer ülkelerden Yahudiler gelmişlerdi. Ve baktılar ki bu insanlar kendi ülkesinin dilini kullanıyor. O zaman ne oluyor dediler. Herkes şok oldu. Yani ve sonrasında İsa çarmıha gerilirken İsa'yı inkar eden Petrus dahi cesaretle herkesin önünde İsa'dan bahsetti. Siz onu öldürdünüz ama Tanrı onu diriltti dedi. Siz onu yendiğinizi sandınız ama başaramadınız dedi. Bu olay neden oldu? Çünkü kutsal kitap bunu çok iyi anlatıyor. Kutsal ruh geldi. Yani eğer İsa göğe alınmadan önce bekleyin deseydi, bekleyin yardımcı gelecek deseydi, yani o havariler 500 yıl bekleyemezdi. Eğer İsa bir kişiden bahsetmiş olsaydı. Ama İsa'nın bahsettiği şey Tanrı'nın ruhu gelecek. Neden gelecek? Burası çok çok önemli. Hani bunun olması neden gerekiyordu? Çünkü Yuhal peygamber var. İsa'dan yüzyıllar önce yaşamış. Ve Yuhal peygamber şunu söylüyor. Ondan sonra bütün insanların üzerine ruhumu dökeceğim. Oğullarınız, kızlarınız peygamberlikte bulunacaklar. Yaşlılarınız düşler, gençleriniz görümler görecek. O günler kadın, erkek, kullarınızın üzerine de ruhumu dökeceğim. Yani Tanrı eski antlaşmada birçok peygambere kendisini, ruhunu gönderdi, kendisini tanıttı ve kim olduğunu bildirmek istedi. Ama bu Tanrı'nın istediği şeylerden sadece biriydi. Tanrı sadece peygamberlerin değil, hepimizin kendisini tanımasını istedi. Yani o peygamberlere verdiği ruhu İsa ile beraber, İsa'nın kefaretinden sonra bütün herkese vermeye razı oldu. Çünkü herkesi Tanrı kendisi yarattı. Yani bu ruh peki neden sadece bize veriliyor? Neden bütün insanlara verilmiyor? Kutsal ruh neden sadece Hristiyanlara geliyor? Çünkü biz, yani Tanrı kutsaldır ve biz günahkarız. Ve İsa bizim günahımızın kefareti olarak çarmıha gerildi ve biz onun sayesinde aklandık. Ve Tanrı bize baktığında neyi görüyor? Artık İsa'yı görüyor. Ve İsa'nın artık temizlenmiş bir ben var Tanrı'nın gözünde. Ve o zaman Tanrı bize gelebiliyor. Hezekiel peygamber şöyle peygamberlik etti. Yine İsa'dan yüzyıllar önce. Size yeni bir yürek verecek, içinize yeni bir ruh koyacağım. İçinizdeki taştan yüreği çıkaracak, size etten bir yürek vereceğim. Ruhumu içinize koyacağım, kurallarımı izlemenizi, buyruklarıma uyup onları uygulamanızı sağlayacağım. Yani biz günahkardık, günahla lekelenen insanlardık. İsa Mesih'in kefaretiyle temizlendik, aklandık ve Tanrı bizi değiştirmek istiyor. Eski ben olarak kalmamı istemiyor. Eski Ahmet olarak yaşamamı istemiyor. Yeni bir Ahmet yaratıyor. Ve bu Ahmet'e göre artık nasıl yaşayacağımı, nasıl anlayacağımı bilmek istiyor. Mesela Tanrı 10 tane buyruk verdi Musa peygambere. Ama artık kendi buyruklarını kutsal ruhla bizim yüreğimize yazmaya başladı. Tanrı'nın nasıl Tanrı'yı memnun edebiliriz, nasıl onun rızasını kazanabiliriz, nasıl onun çocukları olarak, onun halkı olarak yaşayabiliriz, bunu bize artık kutsal ruhun kendisi öğretecek, bildirecek, bizi gerçeğe yönlendirecek. Yani Tanrı bizi terk etmeye hiç razı olmadı. Daha bunu Adem'le Havva yaratıldığında, ilk yaratıldığında böyle olmasını istemişti. Ama insanlar günaha düştü ama Tanrı bundan vazgeçmedi. Bunun için İsa'yı gönderdi. Aslında İsa'nın dünyaya gelmesinin sebebi, çarmıha gerilmesinin sebebi, dirilmesinin sebebi her şey kutsal ruhun bize gelmesi için oldu. Eğer bu amaç olmasaydı o zaman diğerlerine de gerek yoktu, yapmazdı. Şimdi birkaç tane ayet okuyacağım. Orada gerçekten Tanrı çok net olarak gösteriyor kutsal ruhun önemini, bizim için neler yaptığını. Titus 3:4-6 ama kurtarıcımız Tanrı iyiliğini ve insana olan sevgisini açıkça göstererek bizi kurtardı. Bunu doğrulukla yaptığımız işlerden dolayı değil, kendi merhametiyle yeniden doğuş yıkamasıyla ve kurtarıcımız İsa Mesih aracılığıyla üzerimize bol bol döktüğü kutsal ruhun yenilemesiyle yaptı. Amacı ne? Bizi yenilemek, bize bol bol dökmek, bizi kurtarmak. Çok sevap işlediğimiz için değil, çok iyilik yaptığımız için değil, sadece bizi sevdiği için. Evet, yani bunu zaten istesen de alamazsın. Havariler bir yere gittiler ve orada cinli insanları özgür kıldılar, kötürümleri ayağa kaldırdılar. Ve adamın bir tanesi geldi ve dedi ki, bunu nasıl yapıyorsunuz? Ne kadar istediğiniz parayı size vereyim ve bunu kazanmamı sağlayın. Ama Petrus ne yaptı? Onu azarladı. Bu böyle bir şey değil. Tanrı'nın ruhu hak edilebilecek, kazanılacak, sahip bulunacak bir şey değil. Direkt Tanrı'dan gelen bir şey. Yani hiçbir fark göstermeden. Ne için? Herkesin yenilenmesi için. Yine 1. Petrus 1. bölüm 2. ayet. İsa Mesih'in sözünü dinlemeniz ve onun kanının üzerinize serpilmesi için Baba Tanrı'nın öngörüsü uyarınca ruh tarafından kutsal kılınarak seçildiniz. Yani kutsal ruh bizi seçiyor. Kutsal ruh bize Tanrı'yı tanıtıyor. Ne için? Yani Baba Tanrı'nın öngörüsü uyarınca İsa'nın sözünü dinlememiz için. Onun istediği gibi yaşamamız için. Ve özellikle ilk verdiğim örneklerden bir tanesi bu ruhumuz, canımız ve bedenimiz. Onunla ilgili bir ayet var. 1. Selanikler 5:23. Esenlik kaynağı olan Tanrı'nın kendisi sizi tümüyle kutsal kılsın. Ruhunuz, canınız ve bedeniniz Rabbimiz İsa Mesih'in gelişinde eksiksiz ve kusursuz olmak üzere korunsun. Yani biraz önce Salih ablanın üzerinde gösterdiğim şey benim uydurduğum bir şey değil. Benim kendimi tatmin etmek için ortaya attığım bir şey değil. Tanrı'nın sözünde olan bir şey. Tanrı bizi ruh, can ve beden olarak yarattı. Çünkü o kendi benzeyişinde yarattı. Efesler 1:13'te yine diyor ki, gerçeğin bildirisini, kurtuluşumuzun müjdesini duyup ona iman ettiğinizde siz de vaat edilen kutsal ruhla onda mühürlendiniz. Yani Tanrı bizi seçti, bizi kutsal kıldı, ruhunu bize verdi ve bu artık değişmez. Hiç kimse bunu değiştiremez. Sen belki vazgeçmek isteyebilirsin ama Tanrı'nın ruhu seni terk etmeyecek. Bir şekilde sana yine de ulaşmaya çalışacak. Bazen ilahide söylediğimiz gibi hani bazen çok böyle şımarıklık yapıyoruz ve dünyaya gidiyoruz. Dünyanın tatmin etmesini istiyoruz bize. Ama dünyanın tatmin edemediğini görüyoruz. Ve o zaman kutsal ruh bizi tekrar geri çekiyor. Senin ait olduğun yer burası. Çünkü mühürlendin. Hiçbir yere gidemezsin. Yani sona doğru yaklaşıyorum. Daha çok konuşacağımız, sohbet edeceğimiz zaman olduğu için bunu bir daha da muhabbet edebiliriz. Ama biraz da şundan bahsetmek istiyorum. Yani bu söylediklerimiz doğru mu? Bu kadar şey anlattım. Bunlar gerçekten doğru mu? Kutsal ruhun varlığını nasıl hissedebiliriz? Yani bu sadece bir hikaye mi yoksa gerçekten hayatımızda oluyor mu? Yani dediğim gibi bunu tam olarak nasıl anlatabileceğimizi bilmiyorum. Nasıl hissettireceğimizi de bilmiyorum. Yani net olarak böyle 2 kere 2 4 eder gibi bir şey yok. Yani Tanrı'nın ruhu seçiyor, Tanrı'nın ruhu hissettiriyor, kendisi bunu sağlıyor. Ama eminim ki burada olduğunuz için Tanrı'nın ruhunu hissettiğinizden eminim. Eğer Tanrı'nın ruhu hissettirmeseydi burada olamazdınız. En azından buraya gelemezdiniz. Ve mesela dua ettiğimizde içimizin yandığını, böyle içimizde bir tuhaflık olduğunu hissettiğimizde eminim ki bu kutsal ruh orada bizimle konuştuğu için. Yani eminim ki bazıları hani İsa hakkında böyle evde otururken veya iş yerinde çalışırken durduk yere böyle İsa hakkında düşünmeye başlıyor. Yüreğinde böyle İsa'nın sevgisi, huzuru dolmaya başlıyor. Bu neden? Çünkü kutsal ruh orada çalışıyor. Evet, kutsal ruh bunu yönlendiriyor. Yoksa biz bunu kendi kendimize üretemeyiz. Kutsal ruh bunu bize hatırlatıyor. O bize söylüyor. Yani kimi zaman da hiçbir şey yokken ortada kendimize bakıp kendi günahlarımızı görüyoruz. Ve bundan rahatsız oluyoruz. Ya ben ne kadar kirliymişim demeye başlıyoruz. Kutsal ruh kendisine bize kendi kirlerimizi göstermezse biz yine göremeyiz. Biz bunu gördüğümüzde Tanrı'nın bizi suçlaması için veya cezalandırmak için yapmıyor. Bakın gerçek durumun bu. Tanrı'nın gözünde kirlisin ama ben seni temizlemeye geldim demek için bunu yapıyor. Ve son olarak şunu da söylemek istiyorum. 1. Korintliler 2. bölüm. İnsanın düşüncelerini insanın içindeki ruhundan başka kim bilebilir? Bunun gibi Tanrı'nın düşüncelerini de Tanrı'nın ruhundan başkası bilemez. Yine bir ayette Tanrı diyor ki sizin düşünceleriniz benim düşüncelerim değil. Sizin yollarınız benim yollarım değil. Böyleyse biz Tanrı'yı nasıl tanıyacağız? Nasıl anlayacağız? Ne yapmak istediğini? Yine onun ayetinde diyor ki sen diyor kendi içindeki sırlarını sadece sen bilirsin. Sen dışarıya aktarmadığın müddetçe kimse bunu anlamaz. Kimse bilemez. Ama Tanrı'nın ruhu da aynı şekilde Tanrı'nın bildiği şeyleri sana aktarabilir. O sana göstermedikçe, anlatmadıkça Tanrı hakkında hiçbir şey anlayamazsın. Bu yüzden hani değişiyoruz, bu yüzden farklı hissetmeye başlıyoruz bazı zamanlarda. Yani burada evet tapınıyoruz, ilahiler söylüyoruz ama bazen oluyor ki farklı hissediyoruz. Neden? Nasıl? 5 dakika öncesiyle 5 dakika sonrası nasıl farklı olabiliyor? İşte bu Tanrı'nın ruhu kendisini bize gösterdiği için, hissettirdiği için. Yani çok açık olarak diyebiliriz ki Tanrı'yı tanımak istiyorsak kutsal ruhu almamız gerekiyor. Kutsal ruhun bizde olması gerekiyor. Bu yüzden insanlar, İsa'ya iman etmeyen insanlar bize bakıp ah ne kadar saçmalıyorsunuz. Bu saçmalık, Hristiyanlık saçmalık böyle şeyler olamaz diyebilirler. Çünkü onlarda Tanrı'nın ruhu yok. Tanrı'nın ruhu onlara Tanrı'yı anlatmıyor. O yüzden anlayamazlar. Biz anlıyoruz. Anladığımız için zaten buradayız. Anlamasak neden burada duralım? ve Tanrı bize anlattıysa, o zaman diğer insanlar ne anlatırsa anlatsın bir önemi yok. Son olarak yine İsa'nın son akşam yemeğindeki söylediği sözleri okumak istiyorum. Ve sonra biraz daha dua ettikten sonra mola vereceğiz ve tekrar konuşacağız. Yani bu sözler gerçek sözler. Biz bunları yaşıyoruz ve hayatımızda görüyoruz. İsa diyor ki, beni seviyorsanız buyruklarımı yerine getirirsiniz. Ben de babadan dileyeceğim, o sonsuza dek sizinle birlikte olsun diye size başka bir yardımcı, gerçeğin ruhunu verecek. Dünya onu kabul edemez. Çünkü onu ne görür ne de tanır. Siz onu tanıyorsunuz. Çünkü o aranızda yaşıyor ve içinizde olacaktır. Sizi öksüz bırakmayacağım. Size geri döneceğim. Az sonra dünya artık beni görmeyecek. Ama siz beni göreceksiniz. Ben yaşadığım için siz de yaşayacaksınız. O gün anlayacaksınız ki ben babamdayım, siz bendesiniz, ben de sizdeyim. Kim buyruklarımı bilir ve yerine getirirse, işte beni seven odur. Beni seveni babam da sevecektir. Ben de onu seveceğim ve kendimi ona göstereceğim. İşte bu sözlerin hepsi ancak kutsal ruhla oluyor. Amin. Biraz daha böyle bir kutsal ruhu mesela hani deneyimleyemedim, onu tam alamadım diye düşünüyor olabiliriz. Yani biraz bir sessiz zaman yapalım. Sadece dua edelim. Sadece onun önüne gelelim. Ve birkaç kişi sesli de dua edebilir. Ve bu şekilde bir zaman yaratalım, bir fırsat verelim.